Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz. Bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Eylül 2018 sayısından yazılar paylaşacağız ve ilk olarak Halil Kaşıkçı imzalı Gerçek Hayat Bilgisi başlıklı yazıyı sunacağız. Şimdi yetişen neslin tek bildiği şey internet, akıllı telefon, sosyal medya ve onun yönlendirdiği hayat. Maalesef gerçek olan hayatın kendi elimizde sanal bir hayata dönüştürülmesi. Böyle olunca hedef olmayan, iradesi başkalarının çıkarlarına bağlı, sanki selde sürüklenen bir odun parçası, nerelere çarpacağı, nerede duracağı belli olmayan bir ömür ve bir zaman kaybı. Senin bir parçan olan evladına ulaşamazsan, onunla ortak paydada buluşamazsan, eğer dayanak olmamışsan, müracaat mevkii olamamışsan, o zaman o boşluğu dolduracak ve kendi emellerinde kullanacak birileri kurt gibi ağzını açmış, bir fırsatını veya bir zafiyetini bularak anında damardan giriyor. Artık senin olmayan evladının giderken örfünü, adetini, ahlakını, sevgisini, muhabbetini ve dinini, hatta Allah korusun imanını da alıp gidiyor. Sonra bocalama sırası anne ve babaya geliyor. İş işten geçmiş, geri dönüşü neredeyse imkansız, hatta boşa harcanan maddi ve manevi emek. Sonrası akrabadan, ortamdan, cemiyetten kaçış, hatayı örtme gayreti. Bir taraftan bunları yazarken, bir taraftan da çarelerini aramayı düşünüyorum. Evet, belki kuşak farkı diyeceksiniz ama klasikleşmiş olan ana temellerin eskimediği bir gerçek. Bizi olgunlaştıran değerlerin günümüzde de halen geçerliliğini yitirmediğini, ancak ufak bir günümüze uyarlamayla kaybolan evlatlarımızın, gençlerimizin kazanılmasının mümkün olduğunu düşünüyorum. Nedir günümüzün problemleri? Maddi doyumsuzluğun küçük yaşta başlaması, ileri yaşlara kadar mesuliyetle tanışmamak, tecrübe kazandıracak, alın terinin kıymetini ve üçüncü şahıslarla münasebeti öğretecek her şeyden uzak durmak, bütün bu eksiklikleri hissedememek neticesinde gençlerde oluşan büyük bir boşluk. Bizler bu boşluğu ya bir tanıdığın yanında çırak olarak çalışarak veya ufak ufak ticaret yaparak doldururduk. Bize göre el, yani yabancı olan o amcalar bizlere ne tecrübeler öğrettiler ne deneyimler kazandırdılar. Bir hatıramı anlatayım. Tahminen 1956-1957 yılları, 12 veya 13 yaşlarındayım. Ben yaz aylarında sebze satardım. Bir gün kalem biberi aldım, onu satıyorum. Boynuma asılan bir terazim vardı. Bir kefesine yarım kilo, diğer kefesine de bir kilo biber koydum. Bağırarak satıyorum. Kayseri'nin manifatura tüccarlarından, eşraftan olan bir amca çağırdı. Kimin oğlu olduğumu sorduktan sonra bana, ''Biber tatlı mı?'' diye sordu. Ben de satma heyecanıyla, ''Tatlı amca, tatlı'' dedim. Terazinin kefesinden acı biber seçerek, ''Isır bakayım'' dedim. Biber zehir gibi acı, gözümden yaş gelmeye başladı. Amca tekrar sordu, ''Biber tatlı mı?'' diye. Ben de hala, ''Tatlı amca, tatlı'' dedim. ''Peki'' dedim. ''Şuraya boşalt da gel paranı vereyim.'' Sonra da, ''Tam bilmediğim bir şeyde ısrar etme, bilmiyorum dersin evladım'' dedi. Ben dersimi aldım ama acı biberi de bir güzel yedim. Yine bir gün, bu sefer marul satıyorum. Marulun bir tekerlemesi var. Has marul, sürahi marul, has bahçenin gülü marul, lahana gibi dürüm dürüm dürülmüş diye bağırarak dolaşıyorum. Derken bir dükkan sahibi çağırdı. Bana tekerlemeyi bağırarak tekrar söyletti. Utanmayayım diye. Sonra bir marul seçti ve yapraklarını koparmaya başladı. Her yaprak koparışında, ''Ya almazsa ben nasıl satarım?'' diye korkmaya başladım. Bu arada tekerlemeyi bana bir daha söyletti. Sonra da, ''Al bunu, git caminin şadırvanında yıka da gel.'' dedi. Daha alıp almayacağını da söylemedi, fiyat da sormadı. Yıkadım, getirdim. Bir yaprak koparttı, yemeye de başladı. Ağzı marul dolu yerken bana sordu, ''Kaça aldın?'' Ben, ''Sermaye söylenmez amca. 15 kuruşa satıyorum'' dedim. ''Hımm'' dedi ve 15 kuruşu verdi. Bu arada marul da yarıya gelmişti. O amca alacak mı almayacak mı diye duyduğum heyecanı hiç unutamam. Sabrı öğrenmiştim, para kazanmanın zorluğunu öğrenmiştim. Emek vermeden ticaret olmayacağını öğrenmiştim. Ticarette doğruluğu, hile yapmamayı, müşteriye hizmeti, sermayenin mahremiyetini öğrenmiştim. Yine bir hatıra. Eskiden Kayseri'de ev düğünlerinde gelin hamamı diye hamam eğlencesi yapılırdı. Bizim mahallemizde bir hamam vardı. Böyle bir gelin hamamı merasiminde simit satılır diye ben de hamamın dış kapısında simit satayım diye karar verdim. Simit fırınlarında simit tablaları olurdu. Bunlar 20'ye 50 santim ebatında önü camlı tahta sandıklardır. Boyna asılması için kayışları olur. İçi 25-30 tane simit alır. Fırıncı simit sandığını bana verirken tembih etti. ''Bu sandığın camını yeni taktırdım. Kırarsan 50 kuruş alırım.'' dedi. Fırından 25 tane simit aldım. Tanesinde 1 kuruştan 25 kuruş kazanacağım. Simit sata sata hamama doğru geldiğimde gördüm ki gelin gelmiş, başından para atılıyor. Adettir. Bir gösteriş ifadesi ve aynı zamanda gelini koruma hamlesidir. Bu para kapışılırken ben de kapayım diye simit tablasını yere nasıl sert bırakmışsam sandığın camı kırıldı. Ben de bu kapışmadan 100 para yani 2,5 kuruş kapabildim. 100 para kaptık ama 50 kuruşluk cam kırıldı. Canım sıkıldı. Akşama kadar da harcadığım emek boşa gitti. Ne yapayım? Eve gittim annemden 25 kuruş aldım. 25 kuruş da simitten kazanmıştım. Fırıncının cam parasını ödedim. Bir daha da simit satmadım. Yazımızın başına dönersek, şimdi yetişen evlatlarımız hayat bilgisinden mahrum. Tecrübe yoksunu. Ben merkezi bir menfaat düzeni içinde. Etrafından bir haber, sorumsuz, nereden gelip nereye gittiğini bilmeyen bir durumda. Oysa ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde kulunun hayat tarzını, neyin insan için faydalı, neyin zararlı olduğunu, helali, haramı, mekruhu bildirmiş. Ayrıca o Kur'an'ı en mükemmel bir örneklikle yaşayan bir peygambere bizleri ümmet kılmış. Hakikaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gerek kavli ve gerekse fiili sünnetleriyle bizlere rehber olmuş. Bir insanın hayatında karşılaşabileceği her türlü hadiseyi yaşayıp bize en güzel çözümleri aktarmıştır. Esas olan işte bunları tahsil edebilecek bir neslin yetişmesi. Rabbini bilip Kur'an'a uyan, peygamberini bilip sünnetine sarılan ve tatbik eden nesillerin yetişmesi. Allah Teala cümlemizin neslini muhafaza etsin. Yüce Rabbimiz mesuliyetini bilen, diğer gam ve yaşadığı toprağın kıymetini, en önemlisi de zamanının değerini bilen evlatları herkese nasip etsin. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, programımızda ilk olarak Halil Kaşıkçı imzalı Gerçek Hayat Bilgisi başlıklı yazıyı paylaştık sizinle. Bir başka yazıyla devam edelim programımıza. Medeniyetin Can Damarı Eğitim başlıklı Cahit Özdemir imzalı yazıyı paylaşıyoruz şimdi de. Gençlik, bir milletin istikbali, yarınlarının teminatı, onu sonraki devirlere taşıyan vasıtası olmak gibi fevkalade değeri haiz bir cevherdir. Bu cevher ne kadar mükemmel bir şekilde işlenirse, milletin geleceği de o kadar parlak ve muhteşem olur. Bu itibarla eğitim, milletin ve onu yükseltecek olan medeniyetinin can damarı mesabesindedir. Beceriksizlik, gaflet, dalalet, hıyanet gibi menfi saiklerle bu paha biçilmez cevherin işlenememesi, milletin istikbalinin heder edilmesi olur ki bu vahametin gerçek boyutlarının tespiti asla mümkün olmaz. Ancak takribi çerçevesi bile pek acı bir manzara teşkil eder ki ne kadar hayıflanılsa da beyhude olur. 1950'li yıllarda hemen hemen aynı şartları haiz olduğumuz bir kısım uzak doğu ülkeleriyle aleyhimize olan bugünkü farklılık bunun çarpıcı bir misalidir. Kalkınma ve eğitim gibi ana meselelerin çıkarılan suni meselelerle yüklü gündeme bir türlü girememesiyle heba olup giden altın yılların hesabı yapılabilir mi? Kafa karışıklığı, kimlik buhranı gibi sebeplerle kendini kaybedip bugün dünyaya hükmeden devletler arasında olamamanın gönül sızısı nasıl dindirilebilir? Bu hususla alakalı olarak merhum Cemil Meriç, "Osmanlı'dan sonra köklerimizden koptuk, ruhumuzu kaybettik" tespitini yapar. İlahi Kelimetullah yolunda cihan devleti olup, aleme nizam veren şanlı ecdadımızın varisi olan ülkemizde, bir zamanlar maalesef hayat kaynağımız olan yüce dinimizin terk edilip, Hristiyanlığın kabulünün bile müzakere edildiği acı bir vakadır. Her ne kadar bu akla ziyan teklif kuvveden fiile çıkarılamamışsa da uzun yıllar dinin içtimai hayat için bir tehlike olduğu vehmi canlı tutulmuş, dinini öğrenmek ve yaşamak isteyen fertlerin kanun zoruyla engellenmesi yoluna gidilmiştir. Bilindiği gibi 1947-49 yıllarındaki Sovyet tehdidine karşı Türkiye'nin batıya yaklaşması çerçevesinde 27 Aralık 1949'da Türkiye ve ABD hükümetleri arasında Eğitim Komisyonu kurulması hakkında bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşmanın 5. maddesi şöyleydi. Komisyon 4'ü Türkiye vatandaşı, 4'ü ABD vatandaşı olmak üzere 8 üyeden oluşacaktır. ABD'nin Türkiye'deki diplomatik misyon şefi komisyonun fahri başkanı olacak ve komisyonda oyların eşit olması halinde kararı komisyon başkanı verecektir. Bu komisyonun görevi Türk çocuklarının ilk, orta ve lisede okuyacağı derslerin müfredatını belirlemekti. Uzun yıllara rağmen eğitim sistemimizin bir türlü mecrana oturtulamamasında şüphesiz bu anlaşmanın da tesirini aramak gerekir. Ülkemizde halkın deyişiyle ancak cenazeleri kaldıracak kimse bulunamaz hale gelince 1950'li yıllarla beraber din eğitimine başlanabilmiştir. Kendisini İmam Hatip okullarına adayan Celal Hoca namıyla maruf Celalettin Ökten Hoca Efendi, bin bir türlü sıkıntıya göğüs gererek, imkansızlıkları aşarak bu okullara hayat vermiştir. Öğretmenlik peygamber mesleği diye de tarif edilir. Bu cümleden olarak bütün peygamberan-ı izan hazeratı insanları Allah Teala'nın inzal buyurduğu ilahi değerler manzumesi çerçevesinde talim ve terbiye ederek onları dünya ve ahiret saadetine kavuşturmak gayretinde olmuşlardır. Herkes için her bakımdan en güzel örnek olan son peygamber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mükemmel bir eğitim usulüyle içinde bulunduğu cahiliye cemiyetini asr-ı saadete çıkarmıştır. Bu öyle emsalsiz bir inkılaptır ki kaba saba taş yürekli insanlar fevkalade hassas ve gözü yaşlı bir hale gelmişler, her biri gökteki yıldızlar gibi birer rehber olmuşlardır. Bu muhteşem vakayı ifade sadedinde İmam-ı Karafi şöyle der. Allah Resulü'nün başka hiçbir mucizesi olmasaydı, yetiştirmiş olduğu ashab-ı kiram Allah Resulü'nün nübüvvetini ispata kâfi gelirdi. Kur'an-ı Kerim'de yüce emanet kendisine tevdi buyurulan insan bu değere liyakat kesbedebilmesi babında şöyle ikaz buyurulur. De ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri öğüt alırlar. İslam'ın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek şahsında bütün insanlığa ilk emri okudur. Bu emrin keyfiyeti de yaratan Rabbinin adıyla oku diye beyan buyurulur. Ecdadımız ulemayı baş tacı etmiş, hüküm ferma olduğu Türkistan'dan Endülüs'e kadar bütün bir İslam coğrafyasını dünyanın ilim merkezi haline getirmiştir. Umumiyet itibarıyla günümüzde ebeveynlerin evlatları için kaygısı ve onların da gayreti en kolay iş bulunabilecek ve en rahat geçinmeyi temin edecek, en yüksek geliri kazandıracak bir mesleğin tahsilini yapmaktır. Hadis-i şerifte, "Ameller başka değil, ancak niyetlere göredir. Herkesin niyeti neyse eline geçecek odur," buyurulur. Eğitimde vatana, millete hizmet etmek, insanların duasını alarak Allah Teala'nın rızasını kazanmak niyetini tezahür ettirecek bir zihniyet inkılabına ihtiyaç var. Bol para kazanmak niyetiyle yola çıkan fertler, nefsin ihtiraslarına kapılıp hayatın çıkmaz sokaklarında heder olabilirler. Salih niyetlilerse Hakk'ın rızasını taleple asla istikametten şaşmazlar. Nitekim bir kısmı insanlar cemiyetin hayrına faaliyetlere kendilerini vakfetmişken, en yüksek eğitimlerden geçmiş birçok kişinin ise çeşitli organize suç çetelerine katılıp hüsranlara duçar olmaları bunun acı bir misalidir. Dinin bir tarifi de Allah Teala'nın emirlerine tazim ve itaat, mahlukatına da şefkat ve merhamettir. Eğitim ideolojik değil, ilmi usullerin ışığında bu kıvamda bir şahsiyet inşa etmelidir. Nitekim Hazreti Ali keramallahu veçehu, "Çocuklarınızı kendi zamanınıza göre değil, onların yaşayacağı zamana göre yetiştiriniz," buyuruyor. Bilgi ve hikmeti terkip ederek, irfanla teçhis olan böyle bir nesil, vatana, millete, bayrağa hizmetkar olur, mukaddeslerini asla çiğnetmez, hiçbir şahsi menfaatle değişmez, mağdur ve mazlumlara gönlünü açarak içtimai huzurun teminatı olur. Her insanı aziz bilip, Hakk'ın temsilcisi sıfatıyla adaletin tesisine çalışır. Evet değerli dinleyenlerimiz, Cahit Özdemir imzalı Medeniyetin Can Damarı Eğitim başlıklı yazıyı paylaştık Sesli Dergi'de. Ve son olarak da Raif Koçak imzalı Uzun Yaşamanın Sırları başlıklı yazısını paylaşalım. Allah Teala insanoğlunu yaratmış, ona belirli bir ömür tayin edip bir imtihan için dünyaya göndermiştir. İnsana diğer mahlukattan ziyade olarak akıl ve irade gibi iki mühim nimet verilmiştir. İnsana bu nimetlerle hem kendisini hem de yaşadığı çevreyi iman ederek sürekli iyiye ve güzele ulaşması için fırsat verilmiştir. Allah Teala dünyayı sınırsız nimetlerle süslemiş, ancak dünyaya da belirli bir ömür takdir etmiştir. İnsana bu nimetlerden meşru şekilde faydalanma fırsatı tanınmış, ancak bu da bir imtihan vesilesi olmuştur. Ömrün sınırlı, nimetlerin sınırsız olduğu bir dünyada insan hep açgözlü ve aceleci davranmış, bu aceleciliği sebebiyle hem kendi hayatını hem de çevresini zayi etmiştir. Yeryüzünde öleceğini bilen tek mahlukun insan olduğu söylenir. Öleceğini bildiği için de insan hep acele eder. Her şeyi elde etmek, varacağı yere bir an önce varmak ve daha fazla biriktirmek için olmadık yollara ve usullere tevessül eder. Öleceğini bilmek insanda aceleciliğe ve paniğe sebep olurken, bir diğer tesir olarak da ölümsüz olmak veya hep dünyada kalmak gibi bir çabaya da sürükler. Ne gariptir ki insan öleceğini bildiği halde dünyada biraz daha fazla kalmak için beyhude çabalar sarf ediyor. Bugün insanoğlu dünyada biraz daha fazla kalmak, uzun yaşamak ve ölümden kurtulabilmek için gerek sağlık ve ilaç sektöründe, gerekse kozmetik sektöründe dünya çapında büyük şirketler marifetiyle devasa bütçeler ayırmakta ve büyük meblağlar harcamaktadır. Bu çalışmaların yansıması olarak özellikle gazete ve televizyonlardan "Uzun yaşamanın sırları" diye çeşitli gıda maddeleri ve gün içerisinde yapılacak spor aktivitelerinin listeleri açıklanıyor. herhangi bir sağlık problemi olmayan insanlar bile bu listeleri uygulamak suretiyle bütçelerinin büyük bir bölümünü bu işler için harcamakta bir beis görmüyorlar. İnsanların dünyaya olan bu düşkünlükleri yine insanlar tarafından bir sektöre dönüştürülüyor. Düzenli spor, sağlıklı beslenme, stresten uzak bir hayat, sürekli doktor kontrolü, tatiller ve daha nice faaliyetler insana uzun yaşamanın sırları olarak pazarlanmaya çalışılıyor. İnsanlar sağlıklı kalayım diye doktorlara gidiyor. Stresten uzak kalmak için yılda sadece birkaç gün kalacakları devre mülkler alıyor. Tatil beldelerine gitmek için her yıl avuç dolusu para harcıyor. Oysa insan ne kadar uzun yaşarsa yaşasın, kendisine takdir edilen ecelden kaçamıyor. Bu gerçeğe rağmen ahiret hayatına göre bir akşam vakti veya kuşluk zamanı kadar kısa olan dünya hayatını beyhude gayretlerle çekilmez hale getiriyor. Hesap günü hiçbir insan keşke dünyada biraz daha kalsaydım demeyecek. Aksine keşke dünyadaki hayatımda daha fazla amel etseydim de burada rahat etseydim diye hayıflanacak. Kendisine verilen defteri salih amellerle doldurmadığı için pişman olacaktır. Bu hususta Süfyan-ı Sevri rahmetullahi aleyh hazretleri kendisinden tavsiye isteyen birisine "Dünyada kalacağın kadar dünyana çalış, ahirette kalacağın kadar ahirete çalış" demiştir. İnsan sünnetullah icabı olarak bedenen uzun süre yaşayamaz. Ancak bedenen değil de ortaya koyduğu eserleriyle vefatından yüzlerce hatta binlerce sene geçse bile yaşamaya devam edecektir. Uzun yaşamayı sadece dünya üzerinde kalmak olarak anlayan insanların öldükten sonra elbette yok olup gitmesi normaldir. Lakin uzun yaşamanın sırrına vakıf olan insanların halen daha canlı ve faal olması idrak edilmesi gereken bir gerçekliktir. Ahiret inancı olan insana göre uzun yaşamak, dünya üzerinde biraz daha fazla kalmak ve arzın üzerinde gününü gün etmek değildir. Bilakis uzun yaşamak kendisi ölse bile ismi ve eserleriyle asırlar boyunca halen yaşamaya devam etmek. Şu anda yazdıkları eserleri okuduğumuz birçok alim, uzun yaşamanın sırrını çözmüş ve çağlar sonrasında bile yaşamanın imkanına kavuşmuşlardır. Bu insanlar yaşadıkları çağda gecelerinden, gündüzlerinden, uykularından ve rahatlarından feragat ederek bu sırra ermişlerdir. Bu fedakarlıkla ortaya koydukları gerek ilmi eserler, gerekse inşa ettikleri mabetlerle kıyamete kadar yaşama nimetine ulaşmışlardır. Allah Teala insanın ömrüne bir sınır koymuştur. Lakin kendi rızası için hareket eden, kendini Allah yoluna vakfeden insanların, isimlerinin ve eserlerinin kıyamete kadar devam etmesi için de güzel bir imkan vermiştir. Topraklarımızda yaşamış ve halen varlığı devam eden, yüzlerce eseri imar eden Mimar Sinan'a kim 1588 tarihinde vefat etti diyebilir? Bu insanın amel defterine imar ettiği eserler içerisinde her gün düzenli olarak yapılan ibadetler sebebiyle sevap yazılmaya devam ediyor. Kitaplarını okuduğumuz, fetvalarıyla amel ettiğimiz Kur'an, hadis, fıkıh ve diğer İslami ilimlerde eserler yazan alimlerimiz, bu okunan eserlerden yapılan amellerin sevaplarına ortak olmuyor mu? Elbette ki her insan bunlar gibi büyük eserler yapamaz. Ancak her insanın gücü ve imkanı nispetinde çaba sarf ederek yapacağı işler vardır. Bu bazen bir ilim talebesine el uzatmakla, bazen bir yetimin elinden tutmakla, bazen susuzluktan kuruyan topraklara su kuyusu açmakla, bazen bir fidan dikmekle olur. Bazen de ümmete faydalı olacak bir evlat yetiştirmekle olur. Yeter ki insan uzun yaşamak istesin. Allah Teala o işe uygun nice yollar açar. Bu sırra ermek için önce sonsuz bir hayata iman etmek, ondan sonra da o hayata hazırlık yapmak gerekiyormuş efendim. Bu sırra erenlere ve uzun yaşayanlara selam, rahmet ve dua ile. Evet değerli dinleyenlerimiz, bu akşam Sesli Dergi programında son olarak Uzun Yaşamanın Sırları başlıklı Raif Koçak'ın kaleme aldığı yazıyı paylaştık. Yüz Akı Dergisi'nin Eylül 2018 sayısından aktardık bu yazılarımızı. Bir başka programda yeni yazılar, yeni dergilerle tekrar birlikte olabilmek ümidiyle geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.